Değerli dinleyenler, kısa bir aradan sonra araştırmacı yazar Sayın Mustafa Ersöz'le birlikte Darwinizm dinini tartışmaya devam ediyoruz. Mustafa Bey, isterseniz şimdiye kadar anlattıklarınızı kısa bir dinleyicilerimizin hatırlaması açısından kısa bir özet yapalım aklımızda kaldığı kadarıyla. Öncelikle evrim düşüncesinin 150 yıllık olmadığını, daha eskilere dayandığını, Sümerlerden yani 6000 yıl öncesinden böyle bir düşüncenin varlığından bahsettiniz. Bundan Darwinizm dininin Darwin'den sonra bir bilimsel nitelik kazandırılmaya çalıştığından bahsettiniz. Ve tesadüf faktörünün burada çok önemli olduğunu, yani her şeyi buna dayamaya çalıştıklarını ve bu nedenle bu dine bağlılık adına bilimin o ilkel çağlarda ortaya çıkan bu fikirleri reddetmesine rağmen hala savunmaya çalışmalarının nedeni bu dine olan bağlılıkları olduğunu söylediniz. Ve bu konuda da evrimi savunan, bugün hala savunan iki tip insan olduğundan bahsettiniz. Bunlardan birincisi kasti olarak, yani gerçeği görse de Allah'a inanmadıkları için bunları savunmaya kendilerine görev edinen, hatta bir anlamda siz bunlara misyoner dediniz, bu tür insanlardan olduğundan bahsettiniz. Diğer ikinci bir sınıf olarak da bu ilk misyoner görevi üstlenmiş insanların açıklamalarını bir ön kabul olarak kabul eden ve bunun üzerine bilim yapmaya çalışan insanlardan bahsettiniz. Ben de gerçekten kendimce şöyle bir tespit yapıyorum. Tahmin ediyorum bugünkü bilim adamlarının ya da profesörlerin, yani bu evrim teorisini savunan profesörlerin esasında pek çok detay bildiğini fakat temel fikirlerde, temel konularda hata yaptıklarını düşünüyorum. Örneğin bir molekülden insana veya köpek çeşitlerinin veya gagalardaki farklılıkların çok rahatça geçişler olabileceğini kendilerince bir açıklama getiriyor. Bu oldu deyince olduğunu düşünüyorlar. Yani belli bir ön kabulleri var gibi gözüküyor, değil mi?
Tabii, mesela sizin dediğiniz konuda yine biraz açalım onu. Siz bugün hangi biyoloji kitabına bakarsanız bakın, Darwin'in teorisine kanıt olarak gösterilen birkaç örnekle karşılaşırsınız. Örneğin ünlü bir sanayi devrimi kelebekleri hikayesi vardır.
Evet.
Anlatıldığına göre İngiltere'de 1800'lü yıllarda iki farklı kelebek türü vardır. Daha doğrusu aynı türün iki farklı versiyonu vardır. Bir versiyonun rengi biraz daha koyudur, diğeri daha açık renklidir.
Evet.
Güve kelebekleri diye geçer. İngiltere'de bu anlatılan klasik hikayedir. İngiltere'de sanayi devrimi nedeniyle Manchester bölgesindeki ağaçların rengi koyulaşmıştır. Çünkü çok fazla fabrika bacası, bunlardan çıkan çok fazla duman, zift de karışıktır. Ağaçların rengini koyultur.
Evet.
Koyu olunca da bu daha önce renkleri az olan koyu renkli kelebeklerin sayısında bir çoğalma meydana gelir. Evet. Bunun mantığı da şudur. Koyu renkli kelebekler ağaçların üzerinde daha az dikkat çekerler. Beyazlara göre, açık renkli olanlara göre. Evet. Kuşlar da beyazları daha çok avlarlar ve bu sefer koyu renkli kelebeklerin sayısında bir artış meydana gelir.
Hı hı.
Şimdi bu yaşanmış bir olaydır. Gerçi bu olay hakkında da bir takım tartışmalar ve spekülasyonlar vardır.
Evet.
Farz edelim gerçekten böyle bir olay yaşandı.
Evet.
Şimdi bunu gösterirler evrimciler ve derler ki bakın doğada demek ki değişim oluyor. Doğada bir doğal seleksiyon mekanizması var. Doğal seçme mekanizması var. Demek ki biz de mikroplardan insanlara doğru bir evrim süreci yaşadık.
Evet.
Yani gösterilen olayla yapılan iddia arasında çok büyük bir fark vardır. Aslında hiçbir ilgisi yoktur.
Evet.
Zaten söz konusu olaya baktığımızda, mesela bu kelebek örneğine baktığımızda ortada aslında bir evrim de olmadığını görürsünüz.
Bir
çünkü
nüfus
hadisesi. Zaten var olan iki kelebek türünden birinin sayısı azalıp diğerinin sayısı fazlalaşmaktadır.
Evet.
Bugün dünyada da örneğin eğer bir salgın hastalık çıksa, zenci insanları daha fazla bu salgın hastalık hedef alsa ve zenci insanların sayısı azalsa aynı olayla karşılaşırsınız yine. Doğal seleksiyonsa bunun adı doğal seleksiyondur. Evet, zenci insanların sayısı azalmış olur. Ama bu zencilerin nasıl var olduğunu biz açıklamamaktadır ki.
Evet.
Bırakın zenci insan farkını, insanın nasıl var olduğunu açıklamamaktadır. İşte evrimciler böyle bir takım doğa olaylarını, doğada gerçekten var olan, gözlemlenen bir takım doğa olaylarını alırlar. Bunları sanki kendi teorilerine bir delil gibi gösterirler. Ve bu propagandayı kullanarak insanın tesadüfen meydana geldiğini. Bırakın insanı, yeryüzünde şimdiye kadar yaşamış milyonlarca farklı canlı türü vardır.
Evet.
Böcekler, memeliler, kuşlar, sürüngenler, omurgasızlar. Milyonlarca farklı canlı türü vardır denizlerde ve karada. Bunların hepsinin, bunların bütün vücut sistemlerinin, bütün gözlerinin, duyma sistemlerinin, iskelet sistemlerinin, beş duyularının hepsinin tesadüfle olduğu gibi bir iddiayla karşı karşıyayız.
Evet.
Bakın burada tesadüf kelimesi sizin de söylediğiniz gibi çok önemli. Ve bu konuyu inceleyen bazı biyologlar aslında burada mistik bir inanç olduğunu fark etmişler. Ya yani baştan beri söylediğimiz gibi bir din olduğunu fark etmişler. Mesela size burada bir alıntı yapmak istiyorum. Fransa'nın gelmiş geçmiş en ünlü biyologlarından, zoolog yani hayvan bilimci,
evet,
Pierre Paul Grasset. Bu kişi 1970'lerde bir kitap yazdı ve Darwin'in evrim teorisini detaylı bir şekilde inceledi ve bu teorinin gerçekte tamamen batıl bir inanış olduğunu, körü körüne bir inanış olduğunu açıkladı. Onun kitabından bir cümle okumak istiyorum. Grasset aynen şöyle söylüyor. Tesadüf kavramı ateizm görüntüsü altında kendisine gizlice tapınılan bir tür ilah haline gelmiştir.
Evet.
Evrimcilerden bahsediyor. Evrimciler tesadüf kavramını bir tür put haline getirmişler. Gerçekten de baştan beri söylediğimiz gibi bir tür putperest inançtır bu. Cansız maddenin rastlantılarla canlıları oluşturduğunu, bitkileri, hayvanları, insanları tesadüfen oluşturduğuna dair bir inançtır. Ve burada da bu biyolog bunu tespit etmiş.
Evet. Peki Mustafa Bey, bu dinin amacı nedir? Neyi hedefler? Yani bir elde bir getiri amacını mı savunurlar bu insanlar veya bir ahlak sistemini ortaya koymak için mi savunurlar? Nedir
tabii
yani?
Bu dinin amacı vardır. Birinci amaç, bu dini savunanların, misyonerlerinin birinci amacı sahip oldukları ateist düşünceye, yani Allah'ın varlığını inkar eden düşünceye sözde bilimsel temel oluşturmaktır.
Evet.
Zaten bunu kendileri söylerler. Bugün bilim dünyasına baktığınızda evrim teorisini savunan en önemli kişiler kim derseniz bir elin parmaklarının sayısını geçmeyecek insanla karşılaşırsınız. Bunlardan bir tanesi İngiliz zoolog Oxford Üniversitesi'nden Profesör Richard Dawkins'tir.
Evet.
Richard Dawkins şöyle der Darwin hakkında. Darwin der, türlerin kökenini yazmakla bizlere entelektüel yönden ateist olma imkanı verdiler. Ya bakın ne diyor? O kitabı yazmakla bize ateist olma imkanı verdi. Yani neden? Çünkü Darwin canlılık yaratılmamıştır, bir yaratılış yoktur, her şey tesadüfen olmuştur diye bir fikir ortaya atmıştır. Bunu bilim kılıfı altında yapmıştır, bilim kisvesi altında yapmıştır. Ve bir takım insanlar, demek ki bilim böyle söylüyor, demek ki bizim bir ateizmin bilimsel dayanağı var demeye başlamışlardır. Ve bu da ateistlere bir malzeme sağlamıştır. Ve bunu daha kimse açıkça söyler. Gerçekten de bugün Darwinizm propagandası yapan kişilere, kurumlara baktığınızda temelde ateist bir çizgileri olduğunu görürsünüz.
Evet.
Dine karşı ciddi bir muhalefetleri olduğunu görürsünüz.
Evet.
Dine ve dindarlara karşı hırçın bir şekilde saldırgan olduklarını görürsünüz.
Evet.
Bugün bu Amerika Birleşik Devletleri'ne de gitseniz ya da başka dünyanın herhangi bir ülkesine gitseniz bu manzarayla karşılaşırsınız. Dine karşı, Allah inancına karşı, Allah'ın varlığı gerçeğine karşı yürütülen uluslararası bir propagandadır bu. Ve aslında az önce söylediğim konu, yani Darwin'in kitabının ateistlere bir fırsat vermesi konusu. Bu çok önemlidir. Burada şuna dikkat etmek lazım. Darwin aslında bir şey anlatmamıştır. Yani ortaya ciddi bir teori koymamıştır. Ortaya koydukları spekülasyonlardan ibarettir.
Hatta bazen geri adım atmıştır. İtirafları
geri vardı, adım atmıştır. Söylediklerini değiştirmiştir. Aslında uzun yıllar kitabını yayınlamaktan korkmuştur. Çünkü saçmalığını kendisi de fark etmiştir.
Evet.
Fakat en son bir başkasının da, Wallace adlı bir başka biyoloğun da aynı teoriyi geliştirdiğini duymuştur. Ve hani bari bu teori çıkacak benim adımla çıksın gibi bir niyetle alelacele kitabını yazıp baskıya vermiştir.
Evet.
Sonraki baskılarına pek çok değişiklik yapmıştır. İddialarını geri almıştır. Ve hayatı sürekli, özel mektuplarına da bakarsanız Darwin'in, sürekli kuşkuyla geçmiştir. Ben böyle söyledim ama acaba doğru mu? Acaba kendimi mi kandırıyorum? Şüphelerim var, kuşkularım var. Sürekli bu bocalama içerisindedir.
Günümüzde onun savunucuları, yani Darwin'in teorisini savunanlar ondan daha hırçın.
Tabii daha hırçın durumdalar. Yanlışı, yalanı savunduklarını biliyorlar kendi içlerinde. Fakat bu vicdani baskıyı da ancak daha hırçın olarak, daha fanatik olarak, gerçekleri daha fazla gözlerini kapatarak örtebiliyorlar.
Bu din uğruna bir savaş verdikleri de söylenebilir mi? Çünkü eğer dine ve dindarlara, daha doğrusu güzel ahlaka karşı böyle bir hırçınlıkları varsa bunun bir mücadelesi
tabii
vardır herhalde.
Tabii zaten aslında sizin söylediğiniz şu nokta da çok önemli. Darwinizm aynı zamanda bir ahlakın da temeli. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bir insan dünyaya bakarken iki gözle bakacak. Bir, Allah'ın varlığını, yani yaratıcının varlığını kabul edecek. Diyecek ki ben ve canlılar yaratıldık.
Evet.
Bizi bir yaratan var. Biz buraya tesadüfen gelmedik bu dünyaya. Demek ki bizim bizi yaratıcımıza karşı, bizi var eden yüce Allah'a karşı sorumluluklarımız var.
Evet.
Onun bize öğrettiği ahlaka göre yaşamamız lazım. Ve böyle düşünen insan mesela bir başka insanın hakkını tecavüz etmekten çekinir. Başka insanlara zulmetmekten çekinir. Kibirlenmekten, büyüklenmekten, açgözlü olmaktan çekinir. Bunların hata olduğunu görür.
Evet.
Çünkü Allah'a karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların ne olduğunu zaten bize din öğretir. Evet. Din yoluyla Allah öğretir bize. Bu bir ahlak modelidir. Bunun karşısında da şöyle bir ahlak modeli vardır. İnsan der ki benim kimseye karşı sorumluluğum yok. Ben başıboşum. Ben bu dünyaya tesadüfen geldim. Kimseye karşı sorumlu değilim. Ve dolayısıyla her istediğimi yapabilirim. Ve hatta Darwinizm bu ahlak modeline bir katkı daha yapar. Bir nokta daha ekler. Darwinizme göre hayat bir mücadeledir. Yaşam mücadelesidir. Darwin işte doğadaki yaşam mücadelesinin insan ırkları için de geçerli olduğunu öne sürmüştür. Hı hı. Dolayısıyla bir insan Darwin'e göre düşünürse hem sorumsuz olduğunu, başıboş olduğunu kabul edecektir. İkincisi yaşamın daimi bir mücadele olduğunu, küçük balığın büyüğü yuttuğunu, doğada şefkat, merhamet olmadığını, dolayısıyla insanların arasında da olmaması gerektiğini savunacaktır.
Evet.
Dolayısıyla siz Darwinist ahlaka sahip olan bir insansınız. Yani siz insanların mallarını zimmetinize geçirmeyi, insanlara zulmetmeyi, kendi menfaatlerinizi her şeyden daha üstün tutmayı kabul ediyorsanız, bunu benimsiyorsanız, doğal olarak da sizin seçeceğiniz taraf da Darwin'in teorisi olacak.
Evet.
Dolayısıyla aslında bu işin arkasında bir takım ideolojik hesaplar da var. Yani kendi dünya görüşlerini az önce saydığım kıstaslara göre belirleyenler. Yani maddeci bir kıstasla. Hı hı. Allah'a karşı sahip oldukları sorumlulukları reddederek, Allah'ın varlığını reddederek, ben bu dünyaya bir kere geldim ve elde edebildiğim bütün çıkarları elde etmek zorundayım. Kimseye karşı sorumluluğum yok. Zayıfları ezerim. Böyle düşünen bir insan. Ya da bu düşünceyi destekleyen bir siyasi ideoloji.
Evet.
Örneğin vahşi kapitalizm diyebiliriz buna.
Evet.
Ya da örneğin yine ırklar arasındaki çatışmayı savunan Nazi ideolojisi. Bütün bunların hepsi Darwin'in evrim teorisine dayanırlar. Çünkü dünya görüşünün tek açıklaması odur.
Evet.
Öteki yanda güzel ahlak dediğimiz kavramı, yani insanın Allah'a karşı olan sorumluluğunu bilmesi ve yine bu sorumluluktan dolayı diğer insanlara, diğer varlıklara karşı haddini bilerek iyilik temelinde, fedakarlık temelinde davranması, bu da insanın Allah'ı tanımasıyla olur. Arada çok büyük bir uçurum vardır iki dünya görüşü arasında.
Evet. Bu anlamda o zaman şöyle bir tespit yapmak doğru olur mu acaba? Yani evrimi savunan insanlar ve bunun dışında kalan, evrim olmadığını bilen insanlar arasındaki fark sadece iki fikrin bir tarafında bulunmak değil. Çünkü bunların her ikisinin de sahip olduğu bir ahlak yapısı var. Çünkü sizin demin anlattığınız tarzda o yapıdaki bir insanın mutlaka aynı şekilde düşünen bir başka insanla birlikteliği var. Eğer konu bir mücadele ise bu uğurda mücadele verecekler. Bu mücadele verdikleri takdirde de bu konuda rahatsız edecekleri başka insanlar olacak. Onun için şöyle bir tespit bulunabilir miyiz? Yani biz doğru düşünen insanlar olarak, yaratılmışlığımızın farkında olan insanlar olarak veyahut da karşı tarafın anlattığı şeylerin birer senaryo, birer aldatmacı olduğunu farkında olan insanlar olarak bu fikirlerin yanlışlığını ortaya koymak gibi bir görev, insanlık adına bir görevdir diyebilir miyiz?
Tabii ki bir görevdir. Zaten bugün dünyada baktığımızda gerçekten pek çok sorunun arkasında Darwinizm olduğunu görüyoruz. Ve Darwinizmin geçersiz kılınmasını, bu konudaki bilimsel delillerin insanlara sunulmasını, bu konuda yapılan aldatıcı propagandaların maskesinin düşürülmesinin çok önemli bir görev olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla vicdan sahibi her insan,
evet,
elinden geldiğince hem Darwinizmi hem de diğer din aleyhtarı, yani din aleyhtarı derken dinin getirdiği güzel ahlakı karşı çıkan, insanları aldatan, insanları bir takım yanlış inançlara, materyalist ideolojilere sürükleyen, insanların ahlakını dejenere eden her türlü fikre karşı çıkmak zorundadır. Darwinizm ise özel bir yere sahiptir çünkü bütün bunların temelini oluşturmaktadır.
Evet.
Bakın size bu konuda bir alıntı okumak istiyorum yine. Amerikalı bir profesör, hukuk profesörü fakat daha sonra yıllarca biyolojiyi araştırmış ve bu konuda pek çok eser vermiş profesör. İsmi Philip Johnson.
Hı hı.
Philip Johnson, Darwinizmi ele aldığı bir kitabında bu teorinin dünyadaki fonksiyonunu, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Batı dünyasındaki fonksiyonunu şöyle izah etmiş. Aynen onun sözleri okuyorum. Modern bilimin liderleri kendilerini bir yaratıcının var olduğunu ve bu dünyadaki olaylarda rol oynadığını kabul edenlere karşı girişilen bir savaşın öncüleri olarak görmekteler. Darwinizm ise bu savaşta yeri doldurulamaz bir ideolojik rol oynamaktadır. Bakın dikkat ederseniz diyor ki bazı insanlar kendilerini bilim adamı gibi gösteren bazı insanlar bir yaratıcının var olduğuna inananlara karşı ideolojik savaş yürütüyorlar. Darwinizm ise bu savaşta onların en büyük vazgeçilmez silahı. Evet. İşte Darwinizm bu. Darwinizm bilimsel bir teori değil. Bugün dünya üzerinde hiçbir laboratuvarda Darwinizmi destekleyen, Darwinizm iddialarını destekleyen bir sonuç alınmamıştır. Dünya üzerindeki biyolojik hiçbir gözlem, doğada yapılmış hiçbir gözlem, gerçek manada propagandaları, aldatıcı senaryoları bir kenara bırakırsanız, gerçek manada Darwinizmin iddialarını destekleyen bir sonuç vermemiştir. Çünkü nedir Darwinizm iddiası? Cansız maddenin canlı hale gelmesi veya bir canlı türünün tesadüflerle yeni özellikler kazanması, bir canlı türünün tesadüflerle başka bir türe dönüşmesi. Bunların hiçbiri asla gözlemlenmemiştir. Aksine deneyler ve gözlemler bunun mümkün olmadığını bize göstermektedir. Bunu daha önceki programlarımızda ele aldık. Bundan sonra da inşallah ele alabiliriz. Detayları zaten Türkiye'de yayınlanmış bu konuda pek çok kitap var. Yine evet. Sayın Harun Yahya'nın bu konuda pek çok eseri var. Onu evet. da ilgilenen okuyucularımıza tavsiye edebiliriz.
Evet.
Bu konudaki deliller aslında çok açık. Ve bazı mantıklar zaten çok açık. Yani az önce verdiğimiz örneği düşünün konuşmanın başında. Tesadüfen siz alın dünyadaki bütün elementleri, bunlara her türlü enerjiyi verin, her türlü etkiyi meydana getirin, bunları toplayın bir odaya doldurun. Bunun içinden isterseniz milyarlarca yıl bekleyin, bir canlılık meydana gelmez. Zaten maddenin temel özelliği başı boş kaldığında bozulmaya doğru gitmesidir. Hı hı. Bu aslında bir kanundur, evrenin bir kanundur, termodinamiğin ikinci kanundur.
Evet.
Siz bir şöyle bir örnek vereyim, bir arabayı alın, çöle bırakın, bir sene sonra gidin bakın acaba araba ne olmuş? Bu araba daha üst bir modele geçer mi? Veya daha kaportası daha parlak hale gelir, boyaları daha güzelleşir. Böyle bir hale gelir mi bu araba? Mümkün değildir. Tam evet. tersine bir yıl sonra gittiğinizde lastiklerini patlamış olduğunu görürsünüz. Çürümeye başladığını görürsünüz. Her tarafının tozdan dolayı, güneş ışığından dolayı dejenere olduğunu, bozulduğunu Soğuk görürsünüz. Evet. Bu zaten bilimin temel bir kanunudur. Termodinamiğin ikinci kanunu. Madde sürekli bozulmaya doğru gider. Düzensizleşmeye doğru gider.
Evet.
Bu gözlemlenen bir kanun, evrenin her yerini gözlemlenen bir kanun. Evrim teorisi bunu tam tersini iddia eder. Der ki geçmişte bizim görmediğimiz zamanlarda madde bozulmaya doğru gitmedi de düzenliliğe doğru gitti. Kendi kendine cansız madde insan oldu. Kendi kendine cansız madde hayvanları meydana getirdi, bitkileri meydana getirdi şeklinde. Yani evet. bilimin aslında kanunlarına aykırı. Ama bu konuda öyle bir propaganda yapılıyor ki sizin de söylediğiniz gibi. Bu bütün açık gerçekler göz ardı ediliyor. İşte bulunan mesela eski bir maymunun kafatası bir takım rötuşlarla insanlığın atası gibi göstermeye çalışılıyor. Bu konuda gazete başlıklarıyla, işte bir takım belgesellerde geçen yorumlarla insanlara hala bu teori empoze edilmeye çalışılıyor. Ne evet. yazık ki okul kitaplarımızda bunları hala görüyoruz.
Evet.
Eski bundan 40-50 yıl öncesinin hala evrimci mantıklarını okul kitaplarımıza kadar görüyoruz. Burada şunu teşhis etmek çok önemli. Darwinizm'in bilimle hiçbir ilgisi yok. Darwinizm kendilerinin tesadüfen var olduklarına inanan insanların dinidir. Çok Sırf güzel. Allah'ı kabul etmemek için. Bakın burada bilim adamı söylüyor. Fransız zoolog Pierre Grasse diyor ki tesadüf putudur bu diyor.
Evet.
Kendilerinin tesadüfen var olduklarına inanan, buna körü körüne inanan insanların zorla hem kendilerini inandırdıkları hem de dünyayı inandırmaya çalıştıkları bir puttur. Fakat siz bunu işte bunu kavramak çok önemli. Bugün hala ne yazık ki şunu görüyoruz. İşte yaratılış bir inançtır, evrim bilimdir. Bu şekilde anlatımlar görüyoruz hala. Hayır, hiç alakası yok. Eğer öyle bir delil varsa evrim teorisini destekleyen, çıksın evrimciler bunu ortaya koysunlar. Evet. 150 yıldır ne bir bu konuda ciddi bir fosil kanıtı bulabildiler, ne bir deney öne sürebildiler, ne bir gözlem öne sürebildiler. Hiçbir kanıtı yok. Olmamasına rağmen savunulan bir dindir. Ve bu dinle mücadele etmekte gerçek dine inananlara, yani Allah'ın varlığını bilen ve onun dinine inanan her vicdanlı insan için de bir görevdir diye düşünüyorum.
Evet.
Bu nedenle bu konuya önem vermemiz lazım. Çevremizde önem vermemiz lazım. Okulumuzda, iş yerimizde, ailemizde önem vermemiz lazım. Bu dinin maskesini düşürmek ve insanlara gerçeği anlatmak, yani yaratılış gerçeğini anlatmak çok önemli.
Evet.
Zaten insanlar bunu kavrarsa Allah tarafından yaratıldıklarını ve bunu sadece böyle bir geleneksel inanç olarak değil de gerçekten hissederek, akıl ve kalpleriyle bunu hissederek anlarlarsa arkasından pek çok sorun da kendiliğinden hallolacaktır. İnsanların ahlakı da toplumun ahlakı da ona göre şekillenecektir. Hı hı. Eğer insanlar bunu anlarlarsa ve üzerine düşünürlerse o zaman toplum işte birbirlerini yemeye çalışan, sürekli menfaatler için çatışan, yani tam Darwin'in tarif ettiği gibi orman kanunlarıyla yönetilen bir toplum değil de o kanunlarla yürüyen bir toplum değil de bilakis güzel ahlakla Allah'a karşı olan sorumluluklarını bilen ve bu nedenle hadlerini bilen, haklarını bilen ve diğer insanların haklarına riayet eden insanlarla oluşacaktır. O insanlardan oluşacaktır böyle bir toplum. Evet. Onun için bu konuyu çok önemini anlamak lazım, önemini düşünmemiz lazım. Ve bunu az önce söylediğim gibi sürekli olarak hem anlayıp hem de anlatmamız lazım diye düşünüyorum. Evet.
Değerli dinleyenler, bir Yaratılış Gerçeği programının sonuna geldik. Sayın Mustafa Ersöz'e verdiği bu bilgilerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Bir diğer Yaratılış Gerçeği programında yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.